Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 21.
Pencerelerden, evlerden kimi şen, sevinçli, kimi üzgün ve küskün sesler, endişeyi ya da kızgınlığı andıran haykırışlar geliyor, anının kulağına çarpıyordu. Ama bunların kimine karşılık vermek, kimine teşekkür etmek, ona bir açıklayıcı tümce, ötekine birkaç söz fırlatmak, kısaca bugünün düzenini şaşırmış gibi dolaşan yaşayışına o da karışmak istiyordu. Büyük meydanın bir köşesinde, ufacık bir sokak içinde ve Sovchikov'un çevresine 100 kadar adam toplanmıştı. Sizi sıkıyorlar, özüyorlar, bir üzüm salkımının suyunu almak için nasıl özerlerse sizi de öyle eziyorlar, kanınızı almak için öyle sıkıyorlar. Tutuk bir anlatımla söylediği bu sözler halkın tepesinden aşağı birer birer düşüyordu. Birkaç kişi hep bir ağızdan evet evet hakkı var dediler ve bu sözler boğuk bir gürültü halinde dağıldı gitti. Küçük Rusya'yı onu görünce çapkına bak neler yapıyor neler, dur gideyim de biraz yardım edeyim dedi. Halkın arasına girmek için eğildi ve Pavel onu durduramadan çevik bir hareketle kalabalığın içine daldı. Hoş sesi ortalığı çınlattı. Arkadaşlar, derler ki dünyada birçok ulus var. Yahudiler, Almanlar, Fransızlar, Tatarlar. Ben bunun doğru olduğuna inanmam. Bana göre iki tür halk var. Bu iki türün birbiriyle uyuşması olanaksız. Zenginlerle yoksullar. Giyim biçimleri ayrı, konuşmaları birbirine benzemez. Büyüklerin halka nasıl davrandıklarına bakacak olursan, bunların zavallılara karşı ne zalimce davrandıklarını anlamakta güçlük çekmeyiz. Halkta bir kahkahadır koptu. Gürültü artıyordu. Dar sokağın içinde herkes birbirine yaklaşıyor, hiçbir şey söylemeksizin boyunlarını uzatarak, ayaklarının ucuna basarak dinliyordu. Andre sesini yükseltti. Başka ülkelerde işçiler bu doğruyu çoktan anlamıştır. Bugün Mayıs'ın parlak birinci günü her yerde işçiler kardeşliklerini ilan ediyor. Birbiriyle kardeş oluyor. Hepsi işlerini güçlerini bırakarak toplum içinde nasıl önemli bir güç oluşturduklarını anlıyor. Bugün hepsinde aynı kalp çarpıyor. Çünkü bütün kalpler işçi sınıfının nasıl güçlü bir varlık olduğunu bilmektedir. Her birey kanının mutluluğu, özgürlüğü, adaleti için çarpışmaya, canını feda etmeye hazırdır. Çünkü dostluk bütün kalpleri birbirine yaklaştırıyor. Kalabalığın içinden bir ses, polis geliyor dedi. 10 jandarma atlısı dar sokağın köşesini saparak halkın içine doğru yöneldi. Hem ellerindeki kırbaçları sallıyor hem bağırıyorlardı. Dağılın, dağılın. Nedir orada konuştuklarınız? Kim bu söz söyleyen? Kaşlar çatıldı. Halk bunlara yol vermek için istemeyerek çekiliyordu. Birkaç kişi duvarlara tırmandı. Sonra ötede beride alaylar işitilmeye başladı. Halkın arasında bir ses yükseldi. Hele şunlara bakın, domuzları atlara bindirmişler. Biz de büyük adam olduk diye kuyruk duruyorlar. Sokağın ortasında sadece küçük Rusyalı kalmıştı. İki atlı başlarını sallayan hayvanlarıyla Andre'nin üstüne yürüdüler. Öbür sıçrayışta kenara çekildi. O sırada Pelage kolundan tuttu, azarlayıcı bir sesle, ''Hani söz vermiştin?'' dedi. ''Pavel'in yanında ayrılmayacağını söylemiştin. Oysa ilk önce ondan ayrılan sen oldun.'' Küçük Rusyalı Pavel'in yüzüne baktı, gülümseyerek, ''Affedersin.'' dedi. ''Ah şu polis yok mu? Yeryüzünde hala bunları görmek.'' ''Ama iyi, iyi.'' dedi. Ezip bitirici bir yorgunluk vücudunu kaplıyor, başını döndürüyordu. Kalbinde hem sevinç hem de üzüntü vardı. Öğle düdüğünün bir an önce çalmasını istiyordu. En sonunda kilisenin bulunduğu büyük alana geldiler. Kadın erkek, çoluk çocuk, sevinçli mutlu yüzleriyle delikanlılar, kaygılı bakışlarıyla delikanlılar oturmuş, kimi ayakta, belki yüzü aşkın halk kalabalığı kilisenin avlusunda toplanmıştı. Hepsi sabırsızlık içinde geziyor, başlarını kaldırarak uzaklara bakıp duruyorlardı. Havada bir coşkunluk dalgalanıyordu. Bunların içinde yüreklilik sahibi olanlar, korkaklara habersiz bulunanlara çarparak geçiyorlardı. Halkın birbirine sürtünmesinden çıkan boğuk bir gürültü içinde yalvarır gibi bir kadın sesi işitildi. ''Mitya, dikkat et, kendini sakın!'' ''Aman sen de dokunma bana!'' Sizof'un yumuşak ciddi sesi kandırıcı tonuyla işitildi. Hayır, hayır, gençleri yalnız başlarına bırakmak olmaz. Onlar bizden daha akıllı olurlar. Onlarda daha çok yüreklilik var. Geçenlerde fabrikanın bataklığını kurutmak için hepimizin gündeliğinden para keseceklerdi. Buna kim engel oldu? Onlar değil mi? Bunu unutmamalıyız. Hapse onlar atıldı. Yararını biz gördük, herkes gördü. O aralık düdüğün sesi bu konuşmayı parçaladı. Halk birden titredi. Oturanlar ayağa kalktılar. Bir saniye herkes sustu. Herkes pusuda bekliyordu. Birçoğunun benzi sarardı. Pavel sağlam, uyumlu bir sesle bağırdı. Kardeşler, işte zaman geldi. Hırs ve kıskançlıkla, kin ve öfkeyle, zulüm ve karanlıkla dolu olan bu yaşayışı, bu kahır ve zulümler yaşayışını, içinde bizim için bir parçacık yer bulunmayan, bize insan gözüyle bile bakmayan bu zalim yaşayışı inkar edeceğimiz, ona karşı bağıracağımız saat bu saattir. Sustu. İşçiler susuyorlar, gittikçe birbirlerine sokularak sıkışıyorlardı. Ana oğlunun yüzüne baktı. Yalnız gözlerini görebildi. Bu gözlerde bir övünç, yüreklilik anlatımı, bir zeka pırıltısı vardı. Arkadaşlar, karar verdik. Kim olduğumuzu herkese bildireceğiz. Bugün bayrağımızı açacağız. Doğrunun, doğruluğun, özgürlüğün bayrağını dünyaya göstereceğiz. Uzun bir bayrak havada dalgalandı. Sonra eğilerek halkın üstüne düştü. Gözden yitti. Bir saniye sonra parlak bir kuş gibi bu bayrak, bu işçi bayrağı halkın başı üstünde yine göründü. Pavel kolunu kaldırınca bayrak sallandı. Hemen on el bayrağın sapını yakaladı. Pelagin'in eli de bellerin arasındaydı. Pavel bağırdı, yaşasın özgürlük. Yüzlerce ses birden buna karşılık verdi. Yaşasın partimiz arkadaşlar, yaşasın Rusumuzun özgürlüğü. Halk içinde bir dalgalanma başlamıştı. Bayrağın anlamını anlayanlar bir yol bularak ona doğru ilerliyordu. Mazin, Samoilov, Gosev kardeşler Pavel'in yanına yaklaşmışlardı. Vesovçikov bir takım delikanlılar elleriyle onu iterek ön safa geçmeye çalışıyorlardı. Pavel konuştu. Yaşasın zulüm gören halk, yaşasın özgürlük. Gittikçe yükselen bir sevinç haykırışıyla binlerce ağız bu uğultu ruhu sarsıyordu. Ama iki yanında duran delikanlardan birinin ellerini yakaladı. Gözyaşlarının saldırışları arasında boğuluyorsa da ağlamıyordu. Bacakları titriyordu, güçlü bir sesle. Evet dostlarım, evet, işte doğruluk. Geniş bir mutluluk gülümseyişi Vesovçikov'un yüzünü süslemişti. Elini özgürlüğün yüksek örneği olan bayrağı uzatmış, bakışları ona dikilmiş, ağzından anlaşılmayan sözler dökülüyordu. Sonra bir yan anayı kucaklayarak gülmeye başladı. Küçük Rusyalı, halkın büyük bir gürültü halinde yükselen seslerinin üstünde hoş ve şarkı söyler bir sesle, ''Arkadaşlar, bizi ışık ve doğruluk kaynağı, bir hak ve acıma kaynağı, şimdiye dek bilmediğimiz bir kaynak ayaklandırdı. Biz onun onuruna, onun adına toplandık. Biz bir savaşa atılıyoruz. Arkadaşlar, burada kestireceğimiz yol hem uzun hem çetindir. Elimiz uzak, yolumuzun üstünde rastlanacak dikenlerden başımıza konacak güçlükler tacı yakındır. Doğruluktaki gücü tanımayanlar, gerçeği son soluğa dek savunacak yüretiliği olmayanlar, kendilerine güvenmeyenler, acıdan, zorluktan korkanlar çekilip gitsinler, bizden uzak olsunlar. Biz yalnız başımıza güvenenleri isteriz, onlar bizimle gelsinler. Eriyi görmeyenler arkamızdan gelmesinler. Çünkü onları üzüntü, zorluk, acı bekliyor. Haydi arkadaşlar, sıraya dizilin. Yaşasın 1 Mayıs günü. Yaşasın özgür insanlığın bayramı. Kalabalık gittikçe artıyor, gittikçe sıklaşıyor. Pavel'in elinde sallanmaya başlayan bayrak, ta yukarıda kıpkızıl, kocaman bir güneşin döktüğü ışıklar içinde dalgalanıyor, açılıyordu. Fedyamazin umumlu bir sesle bağırdı. Eski dünyayı bırakalım, inkar edelim arkadaşlar. Buna bir ses, engelleri yıkan bir dalga gücüyle karşılık verdi. Pelagi dudaklarında geniş, parlak gülümseyişle olduğu halde Fedya'nın arkasından geçti. Şimdi buradan oğlunu da, bayrağı da daha iyi görebiliyordu. Çevresinde hoşnut, sevinçli yüzleri görüp yitiriyor, renk renk gözler parlıyordu. Pavel ve Andre ön sıradaydılar. Seslerini işitiyordu. Andre'nin sesine karışarak, ''Uyan artık uykudan, uyan, uyan esirler dünyası. Zulme karşı hıncımız Volkan bu ölüm dirim kavgası.'' şarkısını söylüyor ve halk koşarak bu devrim bayrağına geliyor. Evlerde herkesin korkarak yavaş sesle söylediği bu şarkının şimdi havayı dolduran titreşimleri bu bir yığın halkın gürültüsüne karışıyordu. Sokağın içini korkunç titreşimlerle dolduran bu ezgi, tıpkı bir çanın madenin sesi gibi çınlıyor, insanları uzak bir geleceğin mutlu kucağına götüren uzak bir sesi izlemeye çağırıyordu. Bu ezgi tehlikeleri gösteriyordu. Yolda rastlanacak güçlükleri de gizlemeyi söylüyordu. Bu kavga en sonuncu kavganızdır artık. Şarkı bütün bu halkı sanki kucaklıyor gibi sararak dalgalanıp gidiyordu. Ananın yanında hem ürkmüş hem sevinçli bir kadın vardı. Titrek, hıçkırıklı bir sesle sordu. Mitya, nereye gidiyorsun? Pelagi hemen yanıt verdi. Bırakın gitsin, merak etmeyin, ben de zamanında korkmuştum. Benim oğlum en önde gidiyor, ta önde, ta önde, hani şu bayrağı tutan yok mu? İşte o benim oğlumdur. Ne yapıyorsunuz? Başınızı almış, nereye gidiyorsunuz? Orada asker var, biliyor musunuz? İri, zayıf, kadın kalın kemikli elini Pelagi'nin kulağına koyarak bağırdı. Bakın nasıl şarkı söylüyorlar, ne heves, ne coşkunluk. Ay, Mitya da söylüyor. Ama mıldanır gibi bir sesle, merak etmeyin dedi. Onlar kutsal bir ideale hizmet ediyorlar. Hazreti İsa'nın yoluna canlarını feda edenler olmasaydı bugün İsa da işitilmezdi. Aniden kafasından geçen bu düşünce, sadeliğiyle birlikte öyle doğru bir gerçeği anlatıyordu ki, dikkatini çekmekten geri kalmadı. Pelagi kolunu şiddetle sıkan kadının yüzüne bakarak, şaşkın bir gülümseyişle dedi ki, eğer uğrunda canını feda edenler olmasaydı, Hazreti İsa bile dünyaya gelmezdi. O aralık size ofçuka geldi. Delikanlı şapkasını çıkardı, şarkının ünlüne göre havada sallayarak, ''Nasıl yine? Adamlar korkmuyorlar, yapacaklarını saklamıyorlar, şarkı bile uydurmuşlar, hem ne şarkı, değil mi yine?'' Sonra şarkının bir parçasını mırıldanarak ekledi. ''Onların hiçbir şeyden korkusu yok, benim oğlum şimdi mezarda yatıyor, öldü, onu fabrika öldürdü, fabrika uğrunda öldü.'' Ananın kalbi son derece şiddetle çarpıyordu. Arkadan itip kakarak ileriye geçmek isteyenlere yol verdi. Yandan itine itile duvara doğru sürüklendi. Şimdi önünden yoğun bir insan dalgası sallana sallana geçiyordu. Şarkı söyleyerek geçen insanların sayısı pek çoktu. Ve bunu gördükçe kalbini bir sevinç kaplıyordu. Uyan ey zulüm ile ezilen, kahrolan uyan. Bu ses sanki halkın kulaklarında çınlayan bakır bir borunun madenin sesi gibi, kiminde bir savaş isteği, kiminde belirsiz bir mutluluk duygusu, yeni bir şeyin meydana geleceği duygusu, şiddetli, ateşli bir ilgi uyandırıyor, kimi kalplerde belirsiz umutlarla çarpıntılar yapıyor, kimilerinde yıllardan beri biriken öfkenin ateşli selini yeni bir taşıma yol açıyordu. Herkes ileriye, bayrağın dalgalandığı noktaya göz dikmişti. Sevinçli bir ses bağırdı. Yaşasın çocuklar, yaşayın. Şarkıyla yürüyorsunuz. Her zaman söylemeye alıştığı sözleri şimdi birden taşan duygularını anlatamayacağını anlamış olmaktan ileri gelmeliydi ki çevreye sövüntüler yağdırmaya başladı. Bu coşkunluk arasında bir öfke, halkın sıkılmış dişleri arasında bir yılan gibi ıslık çalarak kızgın sözler halinde kıvrılıp duruyordu. Bir evin penceresinden bir adam yumruklarını göstererek bağırıyordu. Hay sapık herifler! Yırtıcı bir ses pencerenin camını aşarak kulağına dek geldi. Ne cüret! İmparatorumuz sana karşı hareket, ona karşı isyan! Buruşmuş yüzler birbiri ardınca adamın gözü önünden geçiyor, erkekler kadınlar atılarak gidiyor, keskin izleri sanki sokağı süpürüyormuş gibi bütün şiddetiyle dalgalanan şarkı kara bir lav yığınını andıran halkı çekip götürüyordu. Ama bütün bu halka benim sevgili değerli dostlarım diye bağırmak için birden kalbinde coşkun bir istek duydu. Ta önünde giden bayrağa baktıkça pek iyi ayırt etmekle birlikte oğlunu, onun tunç rengini andıran alnını, inanışının ateşiyle parlayan gözlerini görüyordu. Şimdi o, arkada en sona acele etmeksizin yürüyen, seyrettiği bir oyunun sonucunda hiçbir şey beklemeksizin, kaygısız, soğuk bir gözle bakışan seyirciler gibi insanların arasında yürüyordu. Bunlar yavaş yavaş yürürken hafif bir sesle aralarında konuşuyorlardı. Okulun yanında bir toplantı var. İkincisi de fabrikanın içinde. Vali gelmiş. Doğru mu? Gözlerimle gördüm. İçlerinden biri şaka yollu birkaç söz söyledikten sonra dedi ki, ne olursa olsun bizden çekinmeye başladılar. Üstümüze asker gönderiyorlar, vali geliyor. Ana sevgili ve değerli dostlarım dediği bu adamları düşünürken kalbi şiddetle çarpmaya başlamıştı. Çevresine söylenen sözlere bir ölüm soğukluğu duyuyordu. Arkadaşlarından uzaklaşmak için adımlarını sıklaştırdı. Onlar ağır ağır, tembel tembel yürüdükleri için geçip ilerlemekte güçlük çekmedi. Birden sanki ön safta bir engele çarpmış gibi geri geri bir kımıldanış, boğuk bir gürültü oldu. Şarkı önce titrek bir ezgiyle titreyerek daha tizleşti, yoğun ezgi dalgaları yükseldi, sonra yine alçalarak köylere doğru süzülüp gitti. Sesler birer birer susuyor, ötede beride birkaç ses iç şiddetiyle şarkıya başlamak istiyor gibi yükseliyordu. Tanrı Patron Bey, Ağa Sultan nasıl bizleri kurtarır? Bizleri kurtaracak olan kendi kollarımızdır. Ne var ki bu haykırışta deminki güven, demin titreyen genel güven yoktu. Şimdi bu sese bir korku karışmıştı. Pelagi ön salarda neler olup bittiğini göremiyorsa da anlıyordu. Rast geldiğini ite ite kendine bir yol açarak çabuk çabuk ilerledi. Halk geri geri çekiliyor, başlar yere eğiliyor, kaşlar çatılıyordu. Dudaklarında sıkıntıyı andıran gülümsemeler belirmiş, ağızlarda alaycı ıslıklar uçmaya başlamıştı. Ama üzgün bakışlarıyla çevresindekilerin yüzlerini inceliyordu. Gözlerinde yalvaran, yardım isteyen, bir şey yapmamanın verdiği anlamlardı. Pavel'in sesi işitildi. Arkadaşlar, asker de bizim gibi insandır. Onlar bizi vurmazlar, silah çekmezler. Hem neden? Biz herkesin gereksinim duyduğu bir doğrunu ilan ediyoruz da onun için mi? Düşünmezler mi ki onların da bu doğruya ihtiyaçları vardır? Şimdi bunu anlamıyorlarsa da çok geçmeden onlar da gelecek, bizimle birlikte yürüyecek. Ve ondan sonra yağmacıların, canilerin bayrağı altında değil, bizim bayrağımız altında gidecekler. Onların özgürlüğümüzü bir an önce anlamaları için ilerlemeli, ileri gitmeliyiz. Arkadaşlar ileri, durmadan ileri. Pavel'in sesi güvenliydi. Sözcükler ağzından dosdoğru, açık, birer birer dökülüyordu. Ancak halk yavaş yavaş seyrekleşmeye başlamıştı. Kimi sağdan, kimi soldan, duvarlara, çitlere sürünerek birer birer dağılıyorlardı. Geri kalanlar bir üçgen biçimini almıştı. Bir üçgenin tepesinde Pavel, Pavel'in başının üstünde de işçinin dalgalanan bayrağı vardı. Halk bir haliyle kanatlarını açmış, uçmak için bir şey bekleyen kara bir kuşa benziyordu. Pavel bu kuşun başıydı. Ana sokağın karşı ucunda kara alçak bir duvar gördü.
Ayrım sonu.